Ayrım 18.
Bu otoriteler sindiremeyecekleri kuramları boğazlarından geçiremeyince karşıtlarını boyunduruklarda sergilemeyi ya da direklere bağlayarak ateşe vermeyi yeğe tutuyorlardı. Bugün de aynısı oluyor. Ne var ki asiler dogmatik görüş ve doktrinleri tartışmasız gerçekler olarak kabul edecek olsalardı insanlık bilgi alanında bir adım bile ileri gidemeyecekti. Hemen bütün çağlarda ilerlemenin ana kaynakları olan yeni yeni görüşlerin ortaya konulması ve geliştirilmesiyle ilerleme kaydedilebilir. İlerleme, gelişme ve bilginin ileri aşamalarına ulaşabilmek için bu tür zorlamalara muhtacız. Bunu gayet iyi bilircesine Werner von Braun 1912-1977 şöyle diyordu. Bir şeyin niteliği sonradan kavrandığında gerçek olmuş bir ütopyadan daha basit bir nesne yoktur. Bu işlerden çoğu kez ağzım yanmakla birlikte 1977'de bir kere daha vaatlerin ağıyla çevrelenmekten kurtulamadım. Prodüktör Graham Massey ziyaretime gelerek konularımla ilgili objektif bir dokümantere ilişkin son derece nazik yaklaşımlarda bulundu. BBC adına gelmiş bulunduğu için normal olarak kabul ettim. Sagan'dan Heyerdahl'a kadar karşıtların bu tür ciddi dizilerde resmi geçit yapmışlardı. Çıkıp çıkmamaları gerçi beni ilgilendirmezdi ama herhalde bir karşılık vermekte en doğal hakkımdı. Bu hakça bir mücadele olacak, benim kuramımın savunucuları da karşıtlarıyla yüz yüze diyaloğa gireceklerdi. Ne var ki zerresi bile gerçekleşemedi bu iyi niyetimin. Yalnızca eleştirmenlerime konuşma şansı tanındı. Bay Massey'in dokümenteri birçok ülkede gösterilip de tüm eleştirmenlerim ağız birliği edip bilimsel bir tavır takınarak Dönike'nin maskesi düşürüldü diye ahkam kesmiş olmasalar üzerinde durmaya değmeyecekti. Ünlü Amerikalı astronom Carl Sagan ödülü alıp kaçtı. 1977 yılı sonlarından bu yana eğer deyim yerindeyse ikili oynayan bir dernek faaliyet göstermektedir. Adı da Paranormal İddiaların Bilimsel Araştırılması Komitesidir. Söz konusu komite Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni saçmalığı ortadan silmeye çalışan bilim adamı, gazeteci ve eğitimci olmak üzere 43 üyeden meydana gelmiştir. Kuruluşun başı Buffalo Devlet Üniversitesi'nden felsefe profesörü Paul Kurtz'tür. Carl Sagan'ın da bu kuruluşun üyelerinden biri olduğunu söylememe gerek var mı? Komite, eski astronotlar görüşüyle ilgili olarak basını bombardımana tutmaktadır. Farklı düşünen insanlara da hayat hakkı tanıyan, üç büyük şirketten biri olan NBC televizyon şirketine karşı özellikle saldırmaktadır. Popüler dergilerin editörleri, bilimsel gösterişlerle bezenmiş makaleler karşısında çaresiz etkilenmekte ve basmaktadırlar. Tek kelimeyle harika. 1968 yılından beri olup bitmiştir bütün bunlar ve dayandıkları tek neden de bir bestsellerdir. Hem sahnede hem de sahne gerisinde böylesi bir savaşı yürütebilmek için ortaya atılan kuram hem güçlü hem de tahrik edici olmalıdır. Son derece hoşnutum. Demek ki esinlendirici bir tek fikir bile kurulu düzenleri sarsabiliyor. Arabalar, buzdolapları ve diğer maddi konforumuzun yanı sıra madde düzeyinin üzerindeki sorulara açık bir kafa yapısının varlığını göstermez mi bu durum? Demek ki gayri safi milli hasıla ile ilgili uğraşlar, insanoğlunun geçmişini arama ve geleceğe yönelik düşler kurma türünden çabalarını tam anlamıyla silememiş. Her ne kadar zevkli olsa da dostlarımın yorum ve görüşlerini almaktan kaçınıyorum. Fakat bu hararetli ortam içerisinde oldukça sinsi ve öznel bulduğum bir tavra dikkat çekmek isterim. Okullarda okullu çocuklardan bir sürü mektup aldığım için gayet yakından biliyorum ve bir takım yayınlarda genç nesiller muhatap alınarak tanrılar eşittir astronotlar kuramının zararlı ve insanlık için büyük bir tehlike olduğu fikri açık veya kapalı olarak sürekli malzeme teşkil ediyor. Bakın nasıl yapılıyor. 3 temel iddia var. 1. Kabul edilmiş dünya tablosu içerisinde tarih öncesi devirleri için dünya dışı yaratıkların ziyaretine bir gerek yoktur. Dünya dışı varlıkların yerküreye inerek sakinlerine yardımcı olduklarına gelene kadar bilmece oluşturan olgular çok daha doğal ve mantıksal yoldan açıklanabilir. 2. Tanrılar eşittir astronotlar görüşünün savunucuları atalarımızı aptal ve basit buluyorlar. Ve dünya dışı varlıkların yardımı olmaksızın bu anıtsal eserleri tek başlarına dikemeyeceklerini öne sürüyorlar. 3. Bu hikayeler insanlık için tehlikelidir. Çünkü insanı dünya dışı varlıklara inandırarak onların yardımlarını beklemeye, ellerini kollarını bağlayıp oturarak tüm sorunların çözümü için yol gözlemeye iticidir. Bu suçlamalar açık bir yalanlama ve tekzip gerektirmekte ve gerçekten de dünya çapındaki tartışmalarda ana noktaları oluşturmaktadır. Ve beyni uyuşturarak düşünmeyi engelleyen birer uyuşturucudan farksızdırlar. Tanrılar eşittir, astronotlar kuramı gerçekte konulara nasıl yaklaşıyor? Önce birinci iddiayı ele alalım. Tarih öncesi geçmişimize eğilerek çözülememiş olgulara kanıt getirmeye çalışan, bundan daha mükemmel ve mantıklı başka bir tek bir kuram bile tanımıyorum. Dünya üzerindeki hayatın kökeni, dünya üzerindeki zekanın kökeni, maymun ve zeki insan arasındaki farklılıklar, insan ve şempanzenin identik protein yapısı, dinlerin başlangıcı, mitolojilerin orijinal çekirdeği, eski ahitte diğer birçok eski metinlerde olduğu gibi Tanrı'nın ateş, gürültü, duman, zelzele gibi tezahürlerin eşliğinde dolaşması, devlerin ve ırkların kökeni, Peygamber Enok'un kitabındaki gökyüzünün düşmüş oğullarının isim listesi, Tanrı ve şeytan sorunu, iyilik ve kötülüğün temel sembolleri, tarih öncesi devirlerinin kutsal yargı mahkemelerinin tanımı, dünya çapındaki tufan, tufan öncesinin efsanevi kralları ve ataları, gökyüzüne karışan dinsel ve mitolojik biçimler. Şimdilere dek açıklanamamış ve tarih öncesi devirlerden kalan yapıların kaynağı ve nedenleri, tanrılara karşı beslenen saygıyı göstermek için genellikle tanrı elinden çıkma ya da ruhban sınıfların kutsal geçmişten edindikleri bilgilerle kullanılabilen aletlerle inşa edilmiş. Tanrılara karşı bir korunma vasıtası olarak inşa edilen sığınaklar, eski metinlerde sık sık ortaya çıkan zaman genişlemeleri, Japonların Nihongisinde ve Baruk kitabında Abimelek'in kaybolmaları. İlk mumyalamalar, insanların tanrılarının yeniden dönüşüyle fizik planda yeniden doğacaklarına inanmaları. Tanrıların dönmesi ihtimaline karşı beslenen yaygın korku. Çünkü insanlığın kutsal yasaklamaları içe saymış, bu nedenle de dünya dışı varlıkların geri dönmeleri halinde cezalandırılacağına inanmıştır. Tanrıları yatıştırmaya yönelik ilk kurban Kabil'inden armağanlar. Dünya dışı varlıklar evrimsel yardımlarına karşılık genellikle bu tür armağanları kabul etmektedirler. Buğday ve mısır gibi mitolojilerde tanımlanmış ilk yiyecek maddelerinin kökeni. Eski dinsel sembollerle kültlerin kökeni, güneş kültü, yıldızlar kültü, gökyüzünde uçan arabalar, gök kubbedeki tekerlekler, ahit sandığı ve Süleyman'ın uçan arabası gibi teknik makineler. Yeryüzüne çizilen ve ancak uçan tanrılar tarafından görülebilir olan devasa figürler, geleneklerin kökeni, söz gelimi baş melek İblis, Lüsifer'in elindeki ateş saçan kılıç ile diğer baş melek Cebrail ile savaşması, yerkürenin her tarafına yayılmış sayısız dinsel motifli kaya resimleri, eski zamanların dinsel ve kutsal heykelcikleri, miğferli tanrılar, uzay elbisesine benzer giyimli figürler, kanatlar ve teknik aksesuarlarla donanmış tanrılar ve bunun gibi. Dünya dışı varlıkların onuruna bugün hala devam etmekte olan kültlerin kökünü. Brezilya'da Kayapo Kızılderilileri, ABD Arizona'da Hopi Kızılderilileri. Elbette bu tamamlanmış ve mükemmel bir liste değildir. Ben yalnızca birkaç hayati noktaya değinebilme arzusundan yola çıktım. Eleştirmenlerim gerçekten objektif olabilselerdi, insanlığın bilinmeyen tarihine uzanan yollara açılan geçitlerle uğraştığımızı kabul ederlerdi. Dünya dışı varlıkların geçmişimizin karanlık devirlerini aydınlatmaya gerekmediği ve gezegenimizin üzerindeki bir zamanlar mevcut olundukları teorisinin hiçbir şeyi açıklayamayacağı şeklindeki açık kapı bırakmayan katı yaklaşım, savunulacak bir şey olmaktan uzaktır. Geçmişin çözülemeyen bilmecelerine uzanabilecek basit cevaplar nerededir? Tanrılar eşittir astronotlar kuramı gerçekten de basit cevaplar getirdiği için mi işe yaramazdır? Homo sapienlerin genetik bir evrim süresince bilmem kaç milyonda birlik bir ihtimalin ortaya çıkması neticesinde evrime uğradığını kabul etmektense, dünya dışı varlıkların kendilerine benzeyen zeki yaratıklar meydana getirdiklerine inanmak çok daha basit değil midir? Üstelik gelenekler de bundan başka bir şey söylememektedir bize. Basit cevaplara ulaşabilmek yerine ilk mitolojiler ve dinlerdeki metinlerinde sık sık rastlanan teknik bilgilere rağmen anlatılanlara psikolojik uydurmalar gözüyle bakmak saçmalık değil midir? Dünya dışı yaratıkların yerkürede bir zamanki varlığını kabul edecek olursanız, lütfen hiç değilse kuramsal bir deney olarak, o zaman atalarımızı ruh doktorunun sedirine süreklememize gerek kalmayacaktır. Ne var ki bu olguyla yüz yüze gelip de kurcalanmaktansa, tarih öncesi devirler için devlerin varlığını toptan reddetmek çok daha kolaydır. Eski metinlerdeki devlerin izlerini görmezlikten gelinemez, üstelik dünya üzerinde bulundukları devirlere ait olan bu izlerin fotoğrafları da çekilmiştir. Zor bir soruya bu yöntemle yaklaşmak hiçbir şekilde de basit bir cevap olarak değerlendirilemez. Mesleklerle ilgili olarak körlük, yalnız bilimsel çevrelerle sınırlı kalmayıp hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. Rahatsız edici yeni fikirler genellikle toptan redde uğramaktadır. Uzmanlar yeni fikir ve görüşlerin üzerine eğilmektense, tamamen saçma eski açıklamaların içinde gömülüp kalmayı yeğ tutmaktadırlar. Bundan 2500 yıl kadar önce tanrılar atamız Ezekiel'e şöyle demişlerdir. Görmek için gözleri olan fakat görmeyenlerin ortasında isyancıların evinde ikamet ediyorsun. Bugün olsa bu cümleye şöylece bir ilavede bulunabilirdi. Görmek için kanıtlara sahipler fakat kullanmıyorlar. Gelelim ikinci iddiaya. Atalarımızın aptal ve tarih öncesi yapıları yapabilmekten çok çok uzak bir kapasitede bulunduklarını hiçbir zaman yazmış değilim. Taş tapınaklarla Nazca Vadisi'ndeki şekillerin dünya dışı varlıkların elinden çıkmış olduğunu da söylemiş değilim. Ön yargılı muhaliflerimin kötü niyetli iddialarından ibarettir bütün bunlar. Buna karşılık yapılış neden ve motifi olarak söz konusu esrarengiz yapıların, tanrılar tarafından gösterilen yapı teknikleri ile dünya dışı varlıklara kadar uzatılabileceği görüşünü destekliyorum. Ve bu görüşüm de uygun bir zeminden kaynaklanıyor. Dünyanın hemen her yanında rastlanılan bu usta eserleri başka türlü açıklayabilmek mümkün müdür? Karşılaştırmalı doktrine göre çeşitli ilkel kültürler birbirlerinden tamamen bağımsız bir şekilde gelişmiş. Paskalya adalarından Britanya'ya, İnka öncesinden Britanya adasına kadar tamamen ilintisiz bir biçimde ortaya çıkmıştır. Paskalya adalarındaki Peru'da taş yapılar ile Malta ve Türkiye ve Lübnan'da aynı tarz üretim ile yüz yüze gelince ister istemez şu soruyla karşı karşıya geliriz. Bütün ustalarını aynı inşa tekniklerini uygulamak üzere dünyanın çeşitli köşelerine postalayan Uluslararası Duvarcılık Okulu neredeydi? Üstelik ortada ne gemi ne de uçak gibi düzenli bir ulaşım imkanı ne de günümüzün megalitik yapıları türünden dergilere imkan sağlayabilecek bir iletişim söz konusu değildi. Benim basit varsayımım, atalarımız birbirlerinden tamamen habersiz bir biçimde dünyanın çeşitli köşelerinde tapınak ve piramitler dikmek için devasa monolitler topladılarsa, bu müthiş emek sarfını esas teşkil edebilecek ortak bir motifleri olmaklığı gerekir. Peygamber Enok, sayfalar tutan bir takım astronomik tariflerden yola çıkarken, büyük ihtimalle bunların anlamını o gün anlayabilmiş değildir. Bütün bu bilgilerin kendisine gökyüzünün gözcüleri tarafından dikte edildiğini ileri sürer. Doğrusu, bu gökyüzü gözcülerinin kimliklerini sormak kadar akıllıca bir davranış düşünülemez. Geçmişimizle ilgili bir takım gelenekler cevaplandırılmaları gereken sorular sıralamaktadır. Ve ben buna rağmen atalarımızı budalalıkla suçlamıyorum. Tersine son derece üstün zekalı olduklarını düşünüyorum. Kuramıma getirdikleri eleştirilerin tamamen ötesinde ilerlemelere kendilerini ustalıkla adapte etmişlerdir. Atalarımızın kimlik kartının deşifre edilmesi için yapılan çalışmalara gelince, maymunların özellikle şempanzelerin meydana çıkarılmaya bağlı yaratıcı bir zekaya sahip bulundukları deneylerle kanıtlanmaktadır. Belirli bir deneyler dizisinde maymunlar yemek ve sularını alabilmek için belirli düğmelere basmakta, ışığı söndürüp yakmakta, diğer kafese geçebilmek için kapı kolunu açmak gibi eğitimleri başarıyla tamamlamaktadırlar. 11 Ekim 1978 tarihli Frankfurter Allgemeine gazetesinde şöyle bir haber yer almıştır. Karadeniz kıyılarında Adler yakınlarında 10 bin maymun için bir kent kuruluyor. Maymunlar Deneysel Patoloji ve Terapi Bilimsel Araştırmaları Enstitüsü'ne ait. Moskova'da yayınlanmakta olan haftalık Nedelya'nın haberine göre Mimar Vadim Adamovic'in planı 84 hektarlık bir arazi üzerinde bir laboratuvar ve hayvanlara meskenlik edecek kulübelerden meydana geliyor. Her kulübede ışık, akarsu ve bambudan yataklar mevcut bulunacak. Duvarlarda plastik boyalar kullanılacak, her kulübenin çitli açık hava alanı bulunacak. Nedelya'ya göre maymunlar şimdiye kadar kendilerine ayrılmış en geniş arazide yaşayacaklar. Ve demir parmaklıklardan oluşan özel bir çit, maymunlar kentiyle dünyanın geri kalan kısmı arasındaki ilişkilere set çekecek. Bu projeyle ilgili olarak birkaç yıl içerisinde yeniden haber alıp da sevimli atalarımızın kısıtlı da olsa belirli bir zeka düzeyine ulaştıklarını, insan benzerleri gibi bambudan zifaf yataklarına uzandıklarını, muzları elleriyle yemeyip çatal bıçak kullanmaya başladıklarını, önemli ihtiyaçları için hijyenik biçimde WC'ye başvurduklarını ve de kafesten kafese telefon görüşmeleri yaptıklarını öğrenecek olursak şaşırmayalım. Schweitzer Illustrierte maymunları evcilleştirmek için yürütülen çalışmalara şöyle yer veriyor. Dişi goril Coco, San Francisco Hayvanat Bahçesi'nde 4 Temmuz 1971'de dünyaya geliyor. Penny Patterson adlı genç bir bayan Coco'yu alıyor ve 7 yıl kadar sonra Coco sahibesinden belirli istek ve emirleri ifade eden 350 kadar kelimeyi hakkıyla öğrenmiş bir düzeye ulaşıyor. Öğretmeni Penny öncelikle sağır dilsiz alfabesini aşılamaya çalışıyor Coco'ya ve 7 yılın ardından Coco söz konusu işaretlere tam bir hakimiyet sağlıyor. Son olarak Coco, Michael adlı erkek bir gorille dünya evine giriyor. Artık tek bir konu kalıyor geriye. Doğacak yavrular analarının eğitim görmüş zekasını alacaklar mı? Yoksa bayan Patterson anaokulu eğitimini yenilemek zorunda mı kalacak? Her türlü şıkta unutulmamalıdır ki yalnızca bir tek maymun eğitilmiştir. Bütün bir maymun sürüsünün davranışı değiştirilmiş değildir. Şempanzenin zekası pek fazla geliştirilememektedir. Senegal'deki bir av hayvanları rezervasyonunda şempanzelere rehabilitasyon programı uygulayan bir maymun okulu mevcuttur. 1968 yılından bu yana Stella Brewer, ana babasını kaybetmiş ya da hayvanat bahçesi ve sirk gibi insan etkisi altındaki yerlere düşmüş şempanzeleri alarak yeniden jungle'a dönüş şartları için hazırlamaktadır. Böylece insan çaba ve öğretimi altına girmiş maymunların bir parça zeka kullanmaları gerekmektedir. Özel düğmelere basmak, belirli kelime ve şekilleri anlamak ve kendi çevresinde yaşam sürdürebilmek öğretilmeye çalışılmaktadır. Bütün bunların hiçbiri maymunların kendi girişimiyle gerçekleşmiş değildir. Biz insanlar öğretmenleri durumundayız. Eğitim gören bu şempanze ve goriller birkaç nesil sonra belirli ölçüde bir bağımsızlık kazanırlarsa, yarım yamalakta olsa mantık içerisinde konuşabilir ve bir çeşit uygarlık meydana getirebilirse, biz insanlar onların varlık düzeni içerisinde tanrıların rolünü oynamış olacağız. Onlara bilgiyi ve gelişmeleri için temelleri veren bizleriz. Bu düşünen maymunlar açısından zeka ve güç sahibi bizler olacağız. Bütün bunlar bu işi tezgahlayanların kafalarındakinin tamamen tersini kanıtlamaktadır kanımca. Böylece maymunların zamanın akışından bağımsızlıkları değil, tersine bu akış içerisinde dış güçlerden etkilenebilmeleri kanıtlanmış olmaktadır. Bu benzetmeden hareketle insan zekası ile ilgili gelişme üzerinde karar vermeyi okuyucularıma bırakıyorum. Ya bizim eğitmenlerimiz kimlerdi? Ve nihayet gelelim üçüncü noktaya. Tanrılar eşittir astronotlar kuramı tehlikeli midir? İnsanları sorunlarını ancak dünya dışı yaratıkların çözüm bulacağına inandırarak ömürleri boyu beklemeye yetebilir mi? Bütün saldırılar arasında en çok geri zeka ürünü olanıdır bu. Bu yanın destekleyen herkes yukarıdan yardım vaat eden kurulu dinlere saldırıda bulunmuş olur. Şu sükun verici düşünceye ne demeli? Tanrı ihsan eder. Temel dinsel grup ve mezheplere bağlı çocuklar pazar okullarında ne öğreniyorlar? Kapıyı çal, sana açılır. Murad insandan, takdir Tanrı'dan. Dile verilsin. Ruhta fakir olanlara ne mutlu. Çünkü gökyüzünün melekutu onlar içindir. Her ne kadar bir marifet doktrini değilse de, kaderin reddi gibi bir tehlike veya kişinin kendi güçlerini küçümsemesi veya kararları kesin tamamlanmamış başka varlıklara bırakması gibi sapmaların, tanrılar eşittir astronotlar kuramında yeri yoktur. Ve buna rağmen iddia ediyorum ki, dünya dışı varlıklar geri döneceklerdir. Hristiyanlar efendilerinin dönüşünü beklerler. İncil'de büyük bir güçle ve azametle döneceğini, bulutlarda oturarak hüküm vereceğini söyler. Bu geri dönüş umutları 2000 yıl önce İsa Yahudilerin arasındayken de mevcuttu ve Mesih'in beklenişi şeklinde ifade ediliyordu. İsa'yı kurtarıcıları olarak tanımadılar. Tevrat'ta gökyüzünün bekçileriyle birlikte ebediyen kaybolan tufan öncesi peygamberi Enok ve ateşten bir araba içinde bulutlara karışan İlyas gibi kişiler mevcuttur. Geleneksel öğretiye bakılırsa Enok ve İlyas burada ölmek için geriye döneceklerdir. Uzaya çıkışından önce Beb Cororoti de bir gün geri döneceğini vaat eder. Brezilya'da Rio Fresco'da yaşayan Kayapoa Kızılderililerinin tanrı olarak taptıkları uzay savaşçısıdır. Arizona'daki Hopi Kızılderililerin tanrısı Kachina da vedalaşırken bir gün geri döneceğine ilişkin söz vermiştir. Beyaz Fatihler İnka İmparatorluğu'na ayak bastıkları sırada 1542 Taksim 25 coşkuyla selamlamışlardır. Çünkü gelenek günün birinde tanrıların geri döneceklerini vaat ediyordu. Dinsel bağnazlıkları içinde İnkalar altın delisi Francisco Pizarro komutasındaki İspanyol güruhunu geri dönen tanrıları sandılar. Orta Amerika'da Aztekler de aynı yanılgıya düştüler. 1519'da Hernando Cortés, o zamanlar Amerika'nın en büyük kenti olan Tenochtitlan'a yanaşınca Azteklerin kendisini uzun zamandan beri bekledikleri tanrıları sanmaları işini son derece kolaylaştırmış oldu. 1778 yılında denizci James Cook, Hawaii adalarını keşfederken yerliler Cook'u altın saçlı tanrıları Lono sandılar ve evine döndüğü için şükrettiler. Eski geleneklerde bu tür bağlayıcı vaatlerde bulunanlar ne tip tanrılardı? Bunlar buluttan ruhlar veya hayal ürünü fantomlar olamazlar. Gökyüzünden inen ve atalarımız arasında yaşayan fizik bedenlilerdi. Fakat öylesine üstün vasıflara sahiptiler ki tanrıların gücüyle özdeş tutuluyorlardı. Gökyüzüne doğru yola çıkarken verdikleri sözlerde son derece de doğal karşılandı. Dünya dışı varlıkların geri dönecekleri vaadi saçma ve anlamsız mıydı? Hayır. Işık hızıyla uçan düzeydeki bir uygarlığın zamanın akışıyla ilgili fizik yasalarının bilgisine sahiptiler. Dünya üzerinde yıllar binlerle ifade bulurken kendileri için uzay gemisinde yalnızca birkaç yıl geçmiş olacağını biliyorlardı. Dünya dışı varlıklar geri dönüş sözü verebilirlerdi çünkü bunu istiyorlardı da. Dünya dışı varlıklar geri dönüşlerinde ne bulacaklarını umuyorlardı. Kendi budalaca dogmalarını birbirine kabul ettirebilmek için savaşan insanlarla dolu bir gezegen mi? Zekanın kutsal mirasını unutan, yanlış kullanan veya yüzüstü bırakan uysal ve aylak insanlar mı? Tanrılar ileri bir teknolojiye, atomik santrallere ve uzay gemilerine erişmiş gelişmiş bir gezegen mi? Yoksa kasvetli mağara kovuklarında gaz lambasının ışığında sivrilten bir taş devri kültürü mü bekliyorlar?